Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Kehf suresinin 6, 7, 8 ve 9. ayeti kerimelerini okuyup anlamaya gayret etmiştik. İnşallah bu haftada programımıza bu bir önceki programımızın kısa bir özeti ve ardından kaldığımız yerden 10. ayet-i kerimeden devam ederek başlamış olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah. Şükürler olsun.
Allah Cenab-ı iyilik sağlıkta daim eylesin.
Size de bütün dinleyicilerimize de afiyetler ihsan eylesin
amin,
inşallah.
Amin amin inşallah. Hocam bir önceki programımızı kısaca hatırlayacak olursak Kehf suresinin girişinde Yüce Rabbimiz Teala'nın kısaca bahsettiği şeylerin ardından bu Kur'an-ı Kerim'in indiriliş maksadı, Kur'an'ın talimatları karşısında insanların ikiye ayrıldığı iman eden, etmeyen ve bunlardan iman edenlere çok güzel mükafatların verileceği, bunlara nail olacakları, iman etmeyenlerin de cezalandırılacaklarından bahsettikten sonra Kehf suresinin girişinde 6. ayet-i kerimeden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabiri caizse bu insanlara hidayetine karşı duyduğu iştiyakı, derin arzusu sebebiyle neredeyse kendisini helak edeceği yönünde ifadeleri, ibareleri vardı. Tabiri caizse tam olarak teselli belki içeren, teselli kelimesini burada kullanmamız yerinde olabilir. Bu tarzda ifadeler vardı. Ardından 7. ayet-i kerimede insanların amel bakımından hangisinin daha iyi işler yapacağını, daha iyi ve daha güzel olduğunu denemek için yeryüzünü kendine has bir şekilde zinet ve imtihan için süslenildiğini ve bir zinet, bir imtihan vesilesi kıldığını Rabbimiz bizlere bildirmişti. Tabii ardından 8. ayet-i kerimede de yeryüzünde bulunan her şeyi, bu süslü, püslü, cazip gelen her şeyi bir anda kupkuru bir toprak haline de getiririz, getirmekteyiz, getirebiliriz. Ardından 9. ayet-i kerimede de Suriye'ye kendisinin adı verilen Ashab-ı Kehf kıssasına kısaca giriş yapılmıştı. Şöyle ki bu Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'in sadece hani Kur'an-ı Kerim'de sadece bunların mı acaba şaşılacak şeyler olduğunu Rabbimiz soruyor. Tabii ki öyle olmadığı ve başka nice şaşılacak, ibret alacak, ibret alınacak, düşünülecek kıssaların olduğunu, ibarelerin, ifadelerin olduğunu Rabbimiz bizlere bildirmişti. Hatta burada Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakil ile alakalı farklı rivayetleri de aktarmıştık. Belki bunlara ilaveten Ashab-ı Rakil ile ilgili şunu da ilave edebiliriz. Malumunuz Buhari'de, Müsned'de ve benzeri hadis kitaplarında geçtiği üzere bir rivayet var. Birkaç arkadaşın bir mağaraya düştüklerini ve o mağaranın ağzını bir kaya parçasının tıkadığını, bunun üzerine buradaki arkadaşların her birinin tabiri caizse tam olarak lillah, Allah rızası için yaptıkları salih amelleri hatırlayarak ve bunları vesile kılarak Yüce Rabbimize dua etmelerini ve bunun neticesinde o kaya parçasının mağaranın ağzından açılarak bu gençlerin, bu arkadaşların mağaradan çıktıklarını anlatan bir kıssa, bir hadis var. Buradaki bu arkadaşlara da delalet ettiğine dair rivayetler de bulunmaktaydı. Bunu da ilave etmiş olalım bir önceki programımıza. Şimdi de kaldığımız yerden 10. ayet-i kerimeden devam edecek olursak Estaizu billah, Bismillah. İz evel fityetu ilel kehfi fekalu Rabbana atina min ledunke rahmeten ve heyyilena min emrina raşada. Hani o genç yiğitler mağaraya sığınıp Rabbimiz bize katından bir rahmet ver, bize yardım et. Şu işimizde doğru ve rızana uygun olan neyse onu bize nasip eyle diye niyaz etmişlerdi. Hocam buyurun.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, bu Ashab-ı Kehf kıssasıyla ilgili tefsirlerde rivayetler var. Rivayete göre Dekyanus veya Dakyanus isimli bir hükümdar, putperest bir hükümdar Rum beldelerini ele geçiriyor. Bu arada Efsus şehrini de ele geçiriyor. Burada putları için kurban kesme yerleri yapıyor, putlar dikiyor ve şehir halkının bu putlara tapmasını istiyor. İşte tapanları kendi haline bırakıyor ama inat edenleri, bunlara tapmayanları öldürüyor. Tabii bu Efsus şehrinde şehrin ileri gelen, önde gelenlerinin bazı oğulları olan gençler var, delikanlılar var. Bunlar Allah'ın birliğine, tekliğine iman etmiş kimseler ki aşağıda gelen ayetlerde onların sözleri de nakledilecek. Tevhide inanan kimseler, kendilerini ibadete, Allah'a ibadete adamış gençler. Onların durumu, hali bu Dakyanus isimli bu hükümdarın kulağına ulaşınca onların huzuruna getirilmesini emrediyor. Bunu çok istiyor onları görmeyi. Tevhid yolunda sabit olan, muhkem duran bu delikanlıların bu halini görüyor. Tabii onun sözünü, fermanını, davetini kabul etmiyorlar. Bunun üzerine Dakyanus onlara, siz gençsiniz, yaşınız küçük. Size bir müddet, birkaç gün mühlet verdim. İşte kendi durumunuzu, halinizi düşünün. Efendim, sizin maslahatınız benim sözümü kabul etmekte değil mi? Yani beni dinleyin, kurtulun, canınızı kurtarın gibi onlara birkaç gün düşünme mühleti veriyor. Bu arada Dakyanus işte bu rivayete göre şehirden ayrılıp başka bir yere gidiyor. Gençler de onun şehirden ayrılmasını fırsat bilerek, ganimet bilerek aralarında konuşup istişare ediyorlar. Hepsi diyorlar ki biz buradan ayrılalım, gidelim diye karar veriyorlar. Ve her biri kendi evinden azık ve işte nafaka için bir miktar mal alarak şehrin yakınında bir dağa yöneliyorlar. Yolda giderken bir çobana rast geliyorlar. Çoban da onların durumunu, halini soruyor. O da onların dinine giriyor. O da tevhide, Allah'ın birliğine iman ediyor. Ve onlarla beraber hareket ediyor. Çobanın köpeği de onların arkasından seyirtmeye gelmeye başlıyor. Köpeği uzaklaştırmaya çalışsalar da köpek onlardan ayrılmıyor ve bu şekilde, hatta bu köpeğin dile geldiği şeklinde de tefsirlerde bir takım bilgiler var. Ama samimiyette köpek de onlara bağlanarak gidiyorlar. Tabii çoban araziyi bildiği için o dağda uygun bir sığınmak, saklanmak için bir mağara olduğunu söylüyor. Oraya sığınabilirsiniz diyor. Ve hep beraber o mağaraya girerek sığınıyorlar. İşte bu 10. ayet-i kerime bu şeyi anlatmış oluyor. Onların bu durumunu anlatmış oluyor. Tabii köpekten daha sonra da bahseden ayetler var ama yeri gelmişken demek ki bazı mahlukat içerisinde biz kimseyi hor hakir görmemek lazım. Hatta bu işte bizim yakın tarihimizde Çanakkale'de meydana gelmiş bir adına da Canberk adı verilen bir köpeğin hikayesi de vardır. Kısaca özetlemek gerekirse bu Çanakkale'de 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey askerleriyle beraber giderken, ilerlerken Kilitbahir Köyü'nün ortasındaki meydan çeşmesinin orada bir şey dikkatini çekiyor. Orada yara bere içerisinde tüyleri dökülmüş bir köpek su içmeye çalışıyor ama oradaki insanlar veya askerler onu uzaklaştırmak için kovalıyorlar. Efendim, hatta taş atıyorlar vesaire. Hasan Bey buna üzülüyor. Yarbay Hasan Bey atından iniyor. Köpeği işte kucağına alıyor. Çeşmenin yanına götürüp su içiriyor. Daha sonra yaralarını tedavi ediyor. Doyuruyor. Ama köpek de bu yapılanı unutmuyor yani. Hakikaten bu Yarbay Hasan Bey'e adeta bağlanıyor. Hiç yanından ayrılmıyor. Adını da Canberk koymuş Yarbay Hasan Bey. Bu köpeğin çok faydaları oluyor. Efendim, işte tabii gece düşman sızmaya çalıştığında, hücuma çalıştığında köpekler az uyur gece. Hemen ses çıkarmaya, havlamaya başlıyor. Hemen köpek havlayınca diğer askerler uyanıyor. Böyle defalarca buna benzer efendim köpeğin şeyi oluyor. Faydalı hizmetleri olmuş. Tabii Yarbay Hasan Bey tabii yaralanmış. Şehadet edeceği zaman şehadeti, tabii çok ayrıntısı var bu hikayenin de. Köpeğin de bundan üzüldüğü, hatta onun şehadeti sırasında köpeğin de can verdiği şeklinde böyle yakın tarihten de bir hikaye var. Ayrıntılarını merak edenler okuyup öğrenebilirler, araştırabilirler. Yani hiçbir mahlukatı küçük görmemek lazım, aşağı görmemek lazım. Tabii şöyle, Mevlana'nın Mesnevisinde de bu mevzuyu konu ediniyor, bu Ashab-ı Kehf'in köpeğini. Ashab-ı Kehf'in köpeği nedir? İşte o yiğit, Allah yoluna kendini adamış delikanlılarla birkaç vakit, birkaç gün arkadaş oldu, dost oldu. Bunun neticesinde Kur'an'da kendisine yer buldu. Adı kaç defa ayetlerde tekrar tekrar sayılıyor, köpekten bahsediliyor. Dolayısıyla Kur'ani bir ifade kazandı köpek. Neden dolayı? İşte salihlerle, bu salih delikanlılarla beraber olmak, onlarla arkadaşlık etmek neticesinde. Tabii burada yine aynı zamanda işte burada da iyilerle, salihlerle, hayırlı insanlarla beraberliğin insana ne tür faydalar sağlayacağı, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi, bunu ifade etmiş oluyor. İşte bu geldiğimiz 10. ayet-i kerimede az önce tefsirlerden naklettiğimiz o geri planın devamı olarak bu delikanlılar bir mağaraya sığınmışlardı. Mağaraya sığınmışlardı. Fekalu, ve şöyle demişlerdi: Rabbena atina min ledunke rahme. Ey Rabbimiz, bize kendi katından, kendi tarafından bir rahmet ver. Ve heyyi lena min emrina raşeda. Bize şu işimizden, şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Tabii onların durumu işte böyle bir zalim hükümdar var. İnsanları putlara tapmaya zorlayan bir adam var. Ve onları da ölümle tehdit etmiş. Eğer putlarına tapmazsa, bunlar da çareyi kaçıp mağaraya sığınmakta bulmuşlar. İşte bu şekilde hem Allah'tan bir rahmet talebinde bulunuyorlar, hem de bu düştükleri zor durumdan kurtarmak için bir kurtuluş yolu, bir çıkış yolu hazırlamasını, lütfetmesini bu şekilde dua ederek ifade ediyorlar. Onların bu durumu da bu şekilde ayette anlatılmış oluyor. Tabii ayetteki kelimelerden şöyle birkaçı üzerinde durmakta fayda var. Fitye kelimesi, el fitye kelimesi, feta kelimesinin çoğuludur. Feta kelimesi Arapçada genç, delikanlı, yiğit, cömert kimse gibi anlamları var aynı zamanda. Tabii gulam kelimesi yaşlı da olsa köleler için kullanılır. Ama feta deyince yiğit, delikanlı gibi daha çok manaları var. O şekilde anlaşılıyor. Tabii bunlar Allah'a kendi katından bir rahmet, özel bir rahmet talebinde bulunuyorlar. Tabii bu rahmet Allah Teala'nın işte onları bağışlaması, rızıklarını temin etmesi, düşmanlarına karşı onları düşmanlarının şerrinden, kötülüğünden uzak kılması gibi sonuçlar doğuracak bir lütuf, bir rahmet talep ediyorlar, istiyorlar. Ve işte bu çıktıkları yolda kendilerine yardımcı olmasını, muin olmasını ve neticede bu zulümden, baskıdan kendilerini kurtarmasını böyle dua ederek, dua ve ilticalarla Cenab-ı Hakk'a, aynı zamanda bu girdikleri mağarada da aynı şekilde dua ve niyaz etmeye devam ediyorlar. Ayet-i kerime bunu ifade etmiş oluyor.
Peki hocam, 11. ayet-i kerimede Estaizu billah, bismillah. Fedarabna ala azanihim fil kehfi sinine adada. Bunun üzerine biz de onları sığındıkları o mağarada yıllarca sürecek derin bir uykuya daldırdık. Buyurun.
Evet, işte bu şekilde mağaraya girmişler. Cenab-ı Hak onları uyutmuş. Darabna ala azanihim, yani kulaklarına işitmelerini engelleyecek bir perde çektik. Sinine adeda, nice yıllar bu şekilde onlar uyudular. Yani onların uykusu saatlik bir uyku değil, yıllarca süren bir uykudur. Tabii demek ki bu kulaklara perde konulması da uyku bakımından önemli. Demek ki ses, Allah onların, yani insan çünkü sesten, dışarıdan gelen şeylerden rahatsız olur. Uyurken zaten göz kapanır. Ama işte kulağı da Cenab-ı Hak adeta onların kulağını kapatmış. Tabii sinine adeda, nice yıllardan maksat, aşağıda 25. ayet-i kerimede geleceği üzere bazı tefsirlere göre, bunu kabul edenlere göre 309 yıl süreyle, 309 yıl boyunca uyumuşlar, o şekilde kalmışlar. Tabii bu onların uyku halinde hiç uyandırılmadan uyuduklarının bunun da uzun süre olduğunu vurgulamak için sinine adeda nice yıllar ifadesi kullanılmıştır. Ya da bunu bazı müfessirler sürenin az olduğunu ifade için olduğunu söyleyenler de var. Tabii bu da burada anlatılan diğer şaşırtıcı mucizelere nispetle şaşılacak bir şey olmadığını anlatması açısından belki o şekilde düşünmüş bazı müfessirler. Tabii bu onlar ne kadar uzun süre uyusalar da 309 yıl gibi o tefsiri veya o ayeti esas alacak olursak tabii onlara ne gibi gelmiştir? Uyandıklarındaki sözleri de gelecek yine aşağıdaki ayetlerde. Yevmen evbadayım. Bir gün veya günün bir kısmı gibi görmüşlerdir. Ama tabii Allah Teala açısından yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede ve inne yevmen inde rabbike ki elfi senetin mimma teuddun. Senin Rabbinin yanında katında bir gün sizin saydığınız yıllardan bin yıl gibidir. 309 yıl olduğu bile alınacak olsa Allah katındaki güne göre 309 yıl yani bir günün yaklaşık işte üçte birine yakın bir müddet olmaktadır. Ama netice itibariyle Cenab-ı Hak onları uyuttuğunu, kulaklarına bir perde çektiğini ve uzun müddet bu mağarada uyuyup kaldıklarını ifade ediyor. Bu müddetle ilgili ayetler daha sonra tekrar tabii gelecek.
Peki 12. ayet-i kerime ise Estaizu billah, Bismillah. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا. Sonra iki fırkadan Ashab-ı Kehf ve düşmanlarından hangisinin bekledikleri gayeyi daha iyi hesap etmiş olduğunu ortaya çıkarmak için onları tekrar uyandırdık. Evet.
Evet tabii burada be'athne aslında dirilttik kelimesi geçiyor. Tabii dirilmek elbette bu dünyanın son bulup kabir aleminden sonra bir dirilmeye de ba'at deniyor. El-ba'atü ba'del mevt. Ama Peygamberimizin bir hadisinde de geçtiği üzere uyku da bir ölümün kardeşi. En-nevm uyku ehul mevt buyurmuş Peygamberimiz. Uyku ölümün kardeşidir. Kur'an-ı Kerim'de de yine başka ayet-i kerimelerde uyku sırasında adeta bir nevi ölüm olduğu ama tekrar uyanınca hayata dönüş gibi. Yani aslında bir bakıma biz her gün ölüp yeniden dirilmenin bir provasını yaşıyoruz.
Evet.
Uyuyoruz, tekrar uyanıyoruz, tekrar hayata dönmüş oluyoruz. İşte ebedi, gerçek, hakiki anlamda da öldükten sonra dirilmek de olacak. İnsanlar tekrar kendilerine gelecekler. Tabii burada da be'athna kelimesinin kullanılması, uykudan sonra onların uyandırılmaları için dirilttik kelimesinin kullanılması tabii burada dikkat çekiyor. Bunun için yaptığını Cenab-ı Hakk'ın iki grup, iki hizipten hangisi onların kaldığı, uyuyarak kaldıkları, mağarada kaldıkları müddeti hangisi daha iyi hesap edeceğini bilelim diye onları uyardık buyuruyor. Tabii bu sadece bunun için değil. Elbette bu gençlerin uyutulup uyandırılmaları Allah'ın tekrar diriltmeye, yeniden diriltmeye kadir olduğunu, kudretini göstermek üzere bir ayet idi. Çünkü o kavim aynı zamanda yeniden diriltilme konusunda şek, şüphe içerisindeydi. Onlara bir ayet olmak üzere aynı zamanda Cenab-ı Hak bu hadiseyi bu şekilde meydana getirmiş. Tabii onlar uyanınca tekrar işte bu kendi aralarında da ihtilaf ediyorlar uydukları müddetle ilgili olarak. Aynı zamanda onları bilen, tanıyan, onların lehinde aleyhinde bulunan insanlar da farklı görüşler ileri sürüyorlar. Tabii yine burada dikkat çekilmesi gereken line aleme, bilelim diye ifadesi sınamak, denemek manasındadır. Buradan şu anlaşılmaz. Allah bilmiyordu da bunu yaratarak sonradan onu öğrendi manasına bunu anlamak elbette doğru olmaz. Yani biz bunu yapan adeta birisini denemek, sınamak için bir şey yapan kimsenin muamelesini onlara yaptık demektir. Dolayısıyla bu sınamaktan mecazdır, bilmekten maksat onları denemek için, sınamak için, onlar tarafından bunun anlaşılması için demektir. İbni Abbas'tan gelen bir rivayete göre bu iki gruptan maksat, iki hizipten maksat, Biri gençlerdir. Orada mağarada uyuyup kalan gençler. Diğeri ise daha sonra o şehirde yaşayan ya da o şehri sırayla idare eden kimselerdir veya şehrin halkıdır. Onların durumuna vakıf olanlar. Her biri kendince bu müddeti hesaplamaya çalışmıştır. Tabii bunu tam olarak hesap etme konusunda onlar aciz kaldıkları bir bakıma meydana çıkar. Çünkü iki taraftan hangisi bunu tam bilecek? Demek ki bunu tam olarak tespit etmek de onlar açısından mümkün olmayacaktır. Onların hallerini, bedenlerini, dinlerini korumak için Allah'ın onlara ne yaptığını bilmek esas mesele budur. Yoksa şu kadar senenin vaktin, onların mağarada uyudukları vaktin şu sayıda veya bu sayıda olmasından ziyade esas mesele işte yeniden bu kadar müddet vücutları bozulmadan, çürümeden, değişmeden orada kalmaları ve tekrar Allah tarafından uyandırılmaları meselesidir aslında. Esas mesele budur. Ama böyle de olsa gerek Ashab-ı Kehf'in gerekse işte onların uyandıktan sonra muhatap olduğu insanların bunu tam olarak hesaplamaktan da aciz oldukları bir bakıma ayet-i kerimede ifade ediliyor. İşte biz onlardan hangisi bunu daha iyi hesaplayacak onu bilelim diye onları tekrar dirilttik buyuruyor ayet-i kerimede. Necmettin Dahi Hazretleri'nin Et-Tevilatün Necmiye diye tasavvufi bir tefsiri var. Orada bazı yorumlar yapmış. İsterseniz onları arz etmeye çalışalım.
Estağfurullah, buyurun.
Tabii burada önceki ayetlerde em hasipte diye başlayan, sen öyle mi zannettin diye başlayan, buradaki diyor muhatap Nebi Aleyhisselam'dır. Onun, senin ümmetin içinde de halleri onlardan daha ibrete şayan olanlar vardır. Yani Ashab-ı Kehf'in elbette bu kıssası, hikayesi çok hayret verici, ibretlik bir şey ama onların dışında da hatta senin ümmetin içerisinde de hayret verici, ibrete şayan halleri olan kimseler vardır diye ifade ediyor. Ondan sonra da Allah için bir Allah'ı zikir, ibadet için halvete, itikafa çekilen insanların durumuna temas ediyor. Ashab-ı Kehf'in mağaraya sığınmalarındaki olduğu gibi. Tabii Ashab-ı Kehf bu Dakyanus'un zulmünden, baskısından kurtulmak üzere korkarak ve ondan kaçarak aslında mağaraya sığınmış gibi görülüyorsa da esasen onlar Allah'a olan bağlılıklarından, imanlarından, Allah'a olan şevk ve iştiyaklarından dolayı Allah'a kaçmışlardır. Dakyanus'tan kaçmaktan ziyade Allah'a kaçmışlardır. Fefirru ilallah ayetinde olduğu gibi ve halvet mağarasına sığınmışlardır. Gençler her ne kadar Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lena min emrina rashida diye derken bu Dakyanus denen adamın zalimin şerrinden emin olmayı ve mağaradan kurtulmayı bir bakıma istemişlerse de bize bir çıkış kurtuluş yolu ver şeklinde aslında tabii bunun işari olarak tasavvufi olarak esas itibariyle nasıl ki dışarıda bir Dakyanus varsa insanın iç aleminde de nefis denen bir şer odağı var. Ondan da kurtulmaya çalışmak efendim bu vücut nasıl ki onlar Dakyanus'tan kaçıyordu. İnsanın da içindeki nefis Dakyanus'undan kaçması, onun şerrinden, kötülüklerinden kurtulmaya çalışması gerekir. Nasıl onlar efendim bu girdikleri mağarada Allah'ın bize bir çıkış yolu, kurtuluş yolu hazırla diye dua ediyorlarsa insanın da bu vücut, benlik, enaniyet mağarasından kurtulmak için arzu ve istekte bulunması, Allah'tan yardım istemesi gerekir gibi böyle bir yorumda yapmışlar. Tabii yine biz onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk ayeti de Allah ile halvet ehli olan yani zikir, murakabe ki bunlara da bu tatbik edilebilir. Yani Allah'a yönelen insanın gözünü, kulağını ondan başka her şeyden yani kalp gözünü, efendim kalp kulağını veya manevi kulağını, manevi gözünü Allah'tan başka her şeyden çevirip sadece ona yönelmesi gerekir şeklinde işari tasavvufi bir yorum yapılmıştır. Tabii bu kalpten, gönülden bu Dakyanus'u çıkarmak veya gönül şeyinden çıkarmak, kalbinden sürüp çıkarmak için zikir önemli. İşte la ilahe illallah zikri önemli. Tabi la ilahe illallah zikri nefi ve ispattan oluşuyor. Yani nefi, Allah dışında ne varsa gönülden çıkarmak gerekiyor. Şairin dediği gibi, sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Yani gönüllü de böyle mamur hale getirmek lazım ki, efendim oradan her türlü Allah dışındaki her şeyi sürmek, işte illallah ile, ispat ile gönlün mamur olması, pür nur olması, ziyalanması, kalbin parlak bir ayna haline gelmesi, yani bir takım güzel ahlakla, güzel vasıflarla, sıfatlarla gönlün bezenmesi bir bakıma bu yolda önemli bir husus. Yani fani nimetlerden, fani lezzetlerden geçip ebedi olana yönelmek olarak da buradaki mağara ve Dakyanus ve Ashab-ı Kehf bu şekilde işari olarak da bu şekilde izah edilmeye çalışılmış.
Peki 13. ayet-i kerimeye geldiğimizde Estaizu billah, bismillah. Nahnu naqussu aleyke nebe'ahum bil hak. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Şimdi biz onların başından geçen ibretli hadiseyi bütün gerçekliğiyle sana anlatacağız. Hiç şüphesiz onlar Rablerine iman etmiş genç yiğitlerdi. Biz de onların imanlarını daha da arttırdık. Buyurun.
Evet, bu 13. ayet-i kerimede de onların, yani Ashab-ı Kehf'in ya da Ashab-ı Kehf ve Rakim da geçiyordu yukarıda. Onların başından geçenleri, onların haberlerini, kıssalarını hak ve doğru olarak sana anlatıyoruz. Tabii burada işaret var ki, bu ayetten şu anlaşılıyor ki, onlardan anlatan, onlardan bahseden, şey geçmiş ümmetlerde de, Tevrat'ta, İncil'de veya Yahudi ve Hristiyan kültüründe de, çünkü bunlar geçmiş ümmette olan şeyler, onlarda da benzer kıssaların, hikayelerin var olduğunu görüyoruz. Bunu da normal görmek lazım. Çünkü bu geçmiş ümmetlerde olduğu için onlarda da benzer bir takım rivayetler, hikayeler var. Ancak ayetten anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bu ancak doğru olarak, hak olarak anlatılıyor. Diğerlerinin anlattıkları çoğunlukla yanlışlar ihtiva ediyor. Ya ilave yapıyorlar, ya eksik anlatıyorlar, ya da hikayeyi değiştiriyorlar. Bunu anlamış oluyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim hak olarak, doğru olarak bunu bize anlatıyor, aksettiriyor. Tabii buradan şu da hatıra geliyor. İşte bir takım günümüzde insanlar Kur'an kıssalarının sembolik olduğunu, yani aslında aslı olmayıp adeta uydurulmuş, Kur'an-ı Kerim'in yine kendi ifadesiyle esatirul evvelin, öncekilerin hikayesi gibi aslı astarı olmayan boş efsaneleri gibi müşrikler demişler. Tabii günümüzde de bir takım kimseler diyelim, Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını bir hikaye gibi, efsane gibi, aslı esası olmayan, gerçekliği olmayan hikayelermiş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. En başta Kur'an-ı Kerim onları reddediyor. Nahnu nequssu aleyke nebe'ehum bilhak. Hak ile anlatıyoruz. Yani doğru olarak, hak olarak anlatıyoruz ayeti. Bunu da ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattıkları haktır, gerçektir, doğrudur. Asla bunda yanlışlık yoktur. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri böyle olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim kıssaları da böyledir. Yani Kur'an-ı Kerim kıssaları uydurma, sembolik hikayeler değildir. Haşa. Bunu söylemek Kur'an-ı Kerim'in de yalan olduğunu, aslı esası olmadığı şeklinde bir yanlış sonuca götürür ki bu vahim bir durumdur. Allah muhafaza. İşte burada ayet-i kerimede bu kimselerin, bu mağaraya sığınan delikanlıların hem hikayesinin Kur'an tarafından hak olarak, doğru olarak anlatıldığı ifade ediliyor. Arkasından işte bu delikanlıların özellikleri sayılmaya başlanıyor. İnnehum fityetün. Bunlar genç delikanlılardı birincisi. Âmenû bi rabbihim. Rablerine iman etmişlerdi. Yani Allah'a doğru, düzgün, tevhid üzere iman etmişlerdi. Ve zidnâhum hudâ. Biz de efendim onların hidayetini artırmış idik şeklinde onların durumu ifade ediliyor. Tabii bu havari, bunların kim olduğuyla ilgili tefsirlerde dediğimiz gibi veya bu hadise ne zaman yaşandı, Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmediği için farklı rivayetler var. Onlar nasıl iman etmişler? Et-Tekmile adlı eserde şöyle bir nakil var, rivayet var. Onların iman etmeleri, havarilerden birisi onların şehrine gitmiş. Ancak şehrin giriş kapısında bir put varmış. Buna secde etmeyen buraya giremez deyince havari bunu kabul etmiyor. Hazreti İsa'nın havarisi. Şehrin yakınında bulunan bir hamama varıyor. Orada ücretle çalışmaya başlıyor. Derken işte şehirden bazı delikanlılar onunla tanışıyorlar. Onun peşine takılıyorlar. O da bu delikanlılara Hazreti İsa Aleyhisselam'ın öğrettiği sahih doğru dini onlara öğretiyor. İşte Allah'ın birliği, ahirete iman gibi konuları onlara öğretiyor. Gençler de onun öğrettiği şekilde, doğru düzgün bir şekilde İsa Aleyhisselam'ın dinine, tabii bozulmamış dinine iman ediyorlar. O havarinin anlattıklarını tasdik ediyorlar. Tabii havari kralın oğlu sebebiyle oradan uzaklaşmak durumunda kalmış. Bu kralın oğlu bu şeyde eserde anlatıldığına göre bir kadınla beraber hamama girmek istiyor. Havari bunu kabul etmiyor, onu azarlıyor. Ancak buna rağmen kralın oğlu yanındaki kadınla birlikte hamama girince ikisi de orada ölmüşler. İşte krala senin oğlunu o öldürdü diye, havarin öldürdüğünü söylemişler. Tabii gençlerle beraber olduğu için o havari onu bulamayınca arkadaşları kimdi deyince gençlerin adını vermişler. Bunun üzerine işte kralın onları da yanına çağırıp onların da iman ettiğini öğrenmiş olmalı ki. Bunu duyunca da gençlerin mağaraya sığındığı şeklinde böyle bir nakil rivayet. De böyle bu şekilde de bir rivayet var. Tabii işin hakikatini Allah bilir. Kur'an-ı Kerim bu ayrıntılara girmiyor esas itibariyle. Tabii burada Kur'an-ı Kerim'in esas bizim alacağımız mesaj önemli. Bu delikanlılar bir kere Allah'a düzgün bir şekilde iman etmişler. Ve imanları için her türlü fedakarlığa katlanmaya hazırlanmışlar. Ailelerini, toplumu terk ederek bir mağaraya sığınıp Allah'ın yardımını, desteğini talep etmişler. Esas mesele de budur. Onun için tabii rivayetler bizim tefsirlerimizde de farklı ihtilaflı rivayetler var. İşte bu gençlerin İsa Aleyhisselam'dan önce yaşadığı, İsa Aleyhisselam'ın onların başına gelenleri kendi kavmine haber verdiği, işte onların uyutuldukları uykudan uyandırılmalarının ise İsa Aleyhisselam'ın göğe yükselmesiyle peygamberimizin gönderilmesi arasında bir zamanda olduğu şeklinde de bir görüş var. Bazıları işte İsa Aleyhisselam'dan sonra bu hadisenin meydana geldiğini, onların işte İsa Aleyhisselam'ın dinine doğru bir şekilde inanan, iman eden kimseler olduğu şeklinde de muhtelif görüşler var. Taberi tefsirinde alimlerinin çoğunun, ulemanın çoğunun bu İsa Aleyhisselam'a iman eden gençler oldukları, onun dinine ve bu hadisenin ondan sonra olduğu şeklinde de bir görüşü daha çok benimsedikleri naklediliyor Taberi tefsirinde. İşte tabii Allah Teala onlar Allah yolunda gayret edince, Allah'tan bir tevhide, Allah'ın birliğine iman edip Allah'a bu tevhid üzere iman ve amel üzere olup dua edip yalvarınca Allah Teala da karşılık olarak ve zidinâhum hudâ, biz de onların hidayetini artırdık. Yani hak dinde sebat ettirerek efendim onların bu gizli hallerini daha sonra yeniden diriltip Kur'an-ı Kerim'de de ümmeti Muhammed'e bir bakıma naklederek onların hayırla yad edilmelerini ve kıyamete kadar gelecek insanlara örnek olmalarını temin etmek gibi hususlarla biz de onların hidayetini artırdık. Ayaklarını, kalplerini, gönüllerini sabit kıldık diye ifade ediyor. Yani demek ki insan Allah yolunda bir adım atarsa, bununla ilgili de bir kutsi hadis de vardır.
Evet.
İşte yürürse ben ona koşarak gelirim vesaire gibi, bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım şeklinde. Demek ki insan Allah yolunda, Allah'ın dini uğrunda az bir gayret gösterirse Allah ona mutlaka çok büyük karşılık ve ihsanlarda, mükafatlarda bulunur. Yine bu fütüvvet diye bir mesele vardır tasavvuf tarihinde. Fütüvvet aslında o da feta kelimesinden, burada fityetün kelimesi geçiyor ayette. fütüvette gençlik, delikanlılık, yiğitlik, cömertlik, kerem sahibi olmak gibi anlamlara geliyor. Hatta zaman zaman bu fütüvet kelimesi bizim tarihimizde, tasavvuf tarihinde fütüvet bazen tasavvuf kelimesiyle bazen aynı manada, hatta bazı yerlerde fütüvet tasavvuf manasına da kullanılmış. Çünkü burada baktığımız zaman buradaki delikanlılar taklit ile değil, tahkik ile iman ettiler. Ve canları pahasına iman ettiler. Sürülmek, eziyet görmek, efendim ailelerinden, memleketlerinden uzaklaşma pahasına iman etmiş oldular. Yani imanlarını tahkiki bir iman haline getirdiler. Ve yine Allah Teala'dan hidayet istediler. Allah'ın rahmetini, lütfunu istediler. İşte bunun karşılığında da Cenab-ı Hak onların himmetlerini yüksek kıldı, kalplerini sebat ettirdi. Ve onların dediğimiz gibi Allah yolundaki gayretleri büyük ecirlerle, büyük mükafatlarla, büyük lütuflarla karşılığını bulmuş oldu. Tabii aynı zamanda Zidnâhum Hudâ'nın biz onların hidayet konusundaki isteklerini, arzularını artırdık. Onlar da Allah'ın kendilerini Allah'a, peygamberler vasıtasıyla onun katından, Allah tarafından gelenlere, Allah'ın vahiylerine, emirlerine, yasaklarına, işte yeniden diriltilmeye, haşır, öldükten sonra tekrar Allah'ın huzurunda mahşerde toplanmaya, gayba, imana, buna benzer hususlara Allah da onları hidayet etmiştir. 309 sene uyuttuktan sonra halleri hiç değişmeden, vücutları eskimeden, pörsümeden, elbiseleri bile hatta işte tefsirlerde geçtiği üzere eskimeden onları uyandırmış, hidayet konusundaki isteklerini de artırmıştır. Aynı zamanda onları da hidayete vesile kılmıştır. Hani uyandıklarındaki kavim de yeniden diriltilme, ahiret konusunda şüpheleri olan bir kavimdi. İşte asırlarca uyuyan, tekrar diriltilen bu insanları görerek, müşahede ederek kendilerinin hidayeti ziyadeleştiği gibi aynı zamanda başkalarına da hidayet vesilesi olmuştur Ashab-ı Kehf. Böylece onların bu duası, bu samimiyeti dünyada da karşılığını bulmuştur. Elbette ahirette de onlara Cenab-ı Hakk'ın lütfunun kat kat olmasını temin etmiştir.
İnşallah. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Fakat bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kaldığımız yerden Ashab-ı Kehf kıssasına 14. ayet-i kerimeden bir sonraki programımıza devam ederiz diyelim.
İnşallah.
Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Kehf suresinin 10, 11, 12 ve 13. ayet-i kerimelerini hep birlikte okumaya ve anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden Kehf suresinin 14. ayet-i kerimesinden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.